İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Evet, dünyada da gündem hiç düşmüyor. Sürekli sıcak gelişmeler var. Türkiye'de de durum aynı. Dünyada yakın zamana kadar hep Ukrayna'yı konuşuyorduk. İşte Ukrayna'da ne olacak, çatışmalar nasıl seyrediyor, bunlar hep gündemimizdeydi. Ama şimdi Afrika'yı konuşmaya başladık. Afrika'da ABD ve Avrupa'ya karşı bir direniş başladı. Bu nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Nijer'de ve çevresindeki ülkelerde yaşanan olaylar Afrika'yla başta Fransa ve Amerika olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde karşı karşıya getirdi. Artık Afrikalı liderler doğrudan, örneğin Afrika'yı en çok sömüren ülkelerden Fransa var. Fransa'da Macron'un yüzüne karşı ağır ifadeler kullanıyorlar ve kendilerine karşı eşit davranılmasını istiyorlar. Avrupa'da gelişmişlik düzeyi yüksek. Milli gelirde bizim neredeyse birkaç katımız. Ama bir gerçek daha var. O da şu: Avrupa'daki o zenginliğin arkasında Afrikalının kanı var. Bunun için söylüyorum. Yani Afrika'yı o kadar acımasızca sömürdüler ki oradaki insanların eninde sonunda baş kaldırması mecburdu. Yani bir anlamda zorunluluk haline geldi ki herkes dünyada artık kendi ülkesinin çıkarlarını, kendi halkının çıkarlarını düşünmek zorunda. Ben yanılmıyorsam 1993 yılıydı, Senegal'e gittim. Senegal'de beni Köle Adası'na götürdüler. Yani Köle Adası'nı müze yapmışlar şimdi ve orada gördüklerime şaşırmıştım. Yani oradaki kölelerin tutulduğu yerler, zayıf kölelerin beslendiği yerler, yani o kadar ürkütücüydü ki. Bu eski falan değil, böyle 1500'ler, 1600'ler değil, 1900'lerde bile bu köle ticareti sürmüş. Böyle bir Afrika'dan söz ediyoruz. Öyle gözüküyor ki önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız. Ancak Afrika'da 3 ülke yoğun bir şekilde çalışıyor. Afrikalılarla beraber hareket ediyor. Birisi Türkiye, birisi Rusya, birisi de Çin Halk Cumhuriyeti. Önümüzdeki dönemde dünyadaki genel saflaşmanın Afrika'da da yaşanması ve orada da gerilimin artması muhtemel gözüküyor. Evet, içeriye döndüğümüz zaman Temmuz ayı enflasyonu yüksek geldi. Tabii bu arada Merkez Bankası enflasyon rakamlarını açıkladı, hedeflerini açıkladı ve 2,6 katlık bir 2023 sonu için düzenleme, revize yaptı. Hani enflasyon rakamını %22,3 olarak belirlenmişti, %58'e çıkardı. Tabii bu nasıl bir sonuç doğuracak? Çiftçi, işçi, esnaf, emekli ne yapacak? Burası belli değil. Merkez Bankası enflasyon düşürmek için frene basıyor. Ancak bu sert frene basış piyasaları da durduruyor. Bu fren acaba arabayı sağa sola savurur mu? Takla atmasına yol açar mı? Bunları göreceğiz. Şimdi bu süreçte en çok etkilenen kesimlerden birisi de esnaflar. Esnaflar ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Bugünkü konuğumuz Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken. Sayın Palandöken, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar.
Sağ olasınız, sağ olasınız. Başkan, hemen dün bir açıklamanız vardı. Gazetelere de yansıdı. Esnafın sorunlarını dile getirdiniz ve özellikle de finansmana erişimde yaşanan sıkıntılardan söz ettiniz. Yani esnafın durumu nedir şimdi? Bir özetleyebilir misiniz?
Evet, gerçekten de sizin söylediğiniz gibi belirli kesimlerdeki sıkıntının en büyüğü esnaf sanatkar. Niçin böyle oluyor? Esnaf sanatkar bildiğiniz üzere tarifi de tabii kanunla belirlenmiş. Sermaye alım teri yoğun. Tabii sermaye bildiğiniz üzere siz de söylüyorsunuz. Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir yerde aynı şekilde sizin ifadenizle frene birdenbire basarsanız 200 süratli bir arabayı dolayısıyla bunların olacağı tahmin edilmeliydi. Hem Merkez Bankası, Hazine, Maliye Bakanlığı üçgeni ama tabii netice itibariyle ülkedeki böyle mevsimsel bolluğa rağmen hayat pahalılığının bu kadar yükseldiği yine aynı şekilde %60'lara varan bir enflasyon hedeflendiği yerde insanlara birdenbire tasarrufa yönlendirilmesi için yapılan hamle bence doğru olmadı. Niçin? Bir plasmanları yani piyasadaki reel faizin ne kadar yüksek olduğunu, esnafın bununla iş yapamayacağını, üretimdeki bir kısıtlamanın istihdamdaki zorluklar önüne getireceğini veyahut dış piyasayla rekabet edip ürün satamayacağı yani bir ortam hazırlandı. Tabii bu netice itibariyle Maliye'nin, Hazine'nin ve Merkez Bankası'nın kararı. Herkes saygılı olmak durumunda. Çünkü ülkede gerçekten mevsimin sıcağı değil bir de ekonomik bir sıcaklık ülkemize geldi. Sizin bahsettiğiniz gibi Afrika'daki olaylardan sonra ülkemizde de böyle bu tür bu mevsimde birdenbire bu yüksek enflasyonun seyrettiği mevsim bence Eylül, Ekim, Kasım'da hissederiz zannediyorduk ama bunu hemen Temmuz'da. Hatta insanlara verilen bu asgari ücretteki artış, memurlara verilen ücret düzeltmesi vesaire bunlar yeterli olmadı. Niçin? Esnaf sanatkar emekli olanı biliyorsunuz
evet.
7,5 milyonda kaldı. Sosyal adalet yönünde bir norm birliği eksikliği var. O 7200 günde emekli oluyor. Esnaf 9000 günde. Sayın Cumhurbaşkanı bunu bir düzeltme yapılacak. 7200 gün inecek dendi ama yarın şimdi torba yasa mecliste görülecek. Bunu ilave edip en azından bu problemin 7200 gün olması gerçekleşmesi lazım. Diğer tarafta plasman ihtiyacını esnaf nereden karşılıyordu? Merkez Birliği aracılığıyla esnaf kefalet kooperatiflerinden. Burada da bir sınıflandırılma yapıldı. Başında yapılması gereken şey insanlar böyle 500 bin lira gibi bir krediye ulaştı. Çok düşük faiz. Dolayısıyla esnaf böyle bir hareketlendi. Niçin hareketlendi? Bir tarafta bildiğiniz üzere pandemi geçirdi.
Evet.
Duraganlaştı. Arkadan deprem felaketi geldi. Gene duraganlaştı. Arkadan finans açığını kapatmak için kredi verildi. Krediyle ayakta idame ettirmek için işlerini devam etmeye çalıştı. Bu arada tabii kredilerdeki bir sınırlandırma ve özel bankaların bu işe katılmaması finansmana ulaşmakta bir zorluk çıkarttı. Bu çok önemli. Üretim yapacak, gerçekten ülkeye kaynak sağlayacak, ara eleman istihdam edilen en önemli kurum olan esnaf sanatkarlar bu sefer işte sanayi sitelerinde, mobilya sitelerinde yanına çalıştırdığı insanların da ücretin artmasından kaynaklanan bununla birlikte paralel yürüyen bir kira mevzu var.
Evet.
Biliyorsunuz.
Başkan istersen evet. Şöyle tek tek ele alalım şeyi. Birincisi mesela memur emekli işçiye yapılan zam en çok esnaf sevinir herhalde değil mi?
Tabii. Peki, en çok niçin? İnsanların gelir düzeyi yükseldikçe, rahat erdikçe taksiye binersiniz, dolmuşu tercih etmezsiniz, halk otobüsünü binmezsiniz.
Evet.
Lokantaya gidersiniz. İşte çocuğunuzun giysilerini, şimdi okullar açılacak önümüzdeki ay. Onların gereksinimlerini karşılar. Bunlar en önemli şey biliyorsunuz enflasyondaki netice itibariyle yükselişin maaş aralığındaki farklılıkla kapatılması da çok mümkün olmadı. Yani hiçbir kesim EYT'den mutlu olmadı. Niçin olmadı? Ya 7,5 milyon lirayla insan geçinir mi diyor. Evet. Sen 40-45 aralığındaki insanı emekli edip tekrar bunu istihdam için başka alanların araması değil, istihdamdaki bu işsizler ordusunu daha da çoğaltıyorsun. E şimdi bu burada birinci aşamada norm birliği dedik. İkinci aşamada finansman dedik. Üçüncü aşamada haksız rekabet dedik. Dördüncü aşamada bu iş yerlerinde uygulanan kira stopajı. Evet. Yani hem devletin kaybı oluyor. 10 bin lira kira veriyorsunuz değil mi?
Evet.
Siz alıp bunu vergisini veriyorsunuz. Ama %20 de stopaj diyorsunuz. Yani kiracı veriyor bunu. 12 bin liraya tutmuş oluyorsunuz. Evet. Bu 12 bin lirayla falan da dükkan da kalmadı. Aynı şekilde konut kiralarında bu artış. Ya hayatın her yerinde. Şimdi ben izliyorum. Sizin programlarınızı da seyrediyorum.
İyi bir izleyici.
Tabii siyasi haberler olduğu zaman, yani böyle yurt dışı haberler olduğu zaman çok fazla tabii bilgimizin dışında gelişen şey, ama ekonomik haberlerde dikkat ediyoruz. Yani sizin de hep şikayet ettiğiniz konut kiraları, ev kiraları, yüksek enflasyon, gıda maddelerinde. Şimdi durup dururken yani kille, kumla, toprakla mı yıkayacaksınız? Sen evet. Benim evime çamaşır makinesini getirmişsin, bulaşık makinesini getirmişsin. E bunların tamamı kimyasal olan temizlik malzemeleri. Bu lüks değil. %8'e biz çok diyorduk. Gıda maddelerinde %1'de, bunu da %1'e indirin ki pandemi sürecinde insanlar hijyen temizliğine dikkat etsin evet. diyorduk. Bugün 100 liralık mal 300 lira oldu. Diğer taraftan izliyorsunuz dünyayı. Ben de sizin gibi izliyorum.
Evet.
Ya petrolün valinde bir gelişme yok. Ama haftada iki kere petrole gelecek zam. Zam gelmeden navluna geliyor bu. Yani evet. Şimdi diyelim ki narenciye nereden geliyor Ankara'ya? İşte sebze, meyve de çoğunlukla Antalya bölgesinde. Yeşil, yani bitkisel, işte maydanoz, soğan, roka gibilerden geliyor Hatay bölgesinde. Orada önemli bir deprem oldu. Oradaki gelen navlun, oradaki boş gidip gelecek kamyonu düşündüğünüz zaman bedava verseler size 5 liraya 10 liraya yemeniz mümkün olmayacak.
Evet, evet.
Çünkü gelen nakliye ücretleri. Ne dedik? Bunu alternatif bir şey söyledik. Ticari araçlara akaryakıtta öteviyi veya kademiyi kaldırın, insanlar bir rahat etsin.
Evet.
Yani bir, o ki böyle ülkede önemli bir sıkıntı var. Herkes elini taşın altına koyacak. Devlet belirli yerlerde yapacağı bu kısıtlamayı belki supans etmek suretiyle halka intikal ettirmemesi lazım. E şimdi siz ekmeği eğer pahalı alırsanız, sebzeyi pahalı alırsanız, temizlik maddelerini pahalı alırsanız, sağlık hizmetlerini alırsanız, oturduğunuz konutta bunu hissedersiniz. Sen mobilya almayacaksın. Niye almayacaksın? E çünkü gelirin kısıtlanmış. Halbuki biz evet. diyoruz ki devlette çalıştırdığı memuru, işçisi çok ücret alsın ki biraz evvel saydığım işleri rahatlıkla yapabilsin. Bir tane kahve ve çay eğer böyle marka yabancı sermayenin tekelinde olan bir yerde olursa 80 liraya kahve içersin, 30 liraya da çay içersin. İşte normal mahalle kültürü dediğimiz kahvehane, kıraathane gibi yerlerde bunu belki onun en azından yarısından çok daha azını ödemek suretiyle o gereksinimini götürürsün. Ama şimdi bunların da bunu yapma zam yapma zorunluluğu doğdu. Bir işçilikten gelen. İkincisi çaya şekere gelmem. Biliyorsunuz çay şeker biz hep devletin biliriz değil mi?
Evet.
Birçok fabrikanın birçoğu da şeker fabrikaları devletin tekelindeydi. Özel sektöre gitti ama gene devletin var. Ya spas etmesi bazı konularda çayda. Ya böyle bir zam olmaz. Ya %50'lik zam olur mu yani devletin çayında? E şimdi soruyorsun çay üreticisi şikayetçi. Diğer taraftan kahveciye soruyorsun ya bu çayı bu fiyata alırsan diyor. Nasıl ben çayı böyle yapayım? Şekerin maliyeti bu diyor. Yanımda çalışan garsonunki bu diyor. E işte efendim yanımda çalışan ocakçının fiyatı bu diyor. Yani bir tarafta işsizlik. Kabul evet. etmek lazım. Diğer tarafta işsizlikle mücadelede eğitimli bir kesimin ara eleman olmadığı için düz lise veya işte üniversitelerden mezun olup ara elemanın görevini yapamadığı için işçilik maliyetlerinde de şimdi deprem bölgelerinde demirci yok, betoncu yok, kalıpçı yok. İş var, müteahhit oraya girdi, yapmaya niyetlendi. Devlet de diyor ki kardeşim bir ay evvel bitirin, bir yılda bitirin, bir yılda paranızı alın. Veya diyor ki işte aranızda o bina sakinleri birleştirin, biz de devlet olarak şu kadar veriyoruz. Ama kardeşim çalışacak adam yok orada da. Niye yok? Söylediğim evet. gibi adam diyor ki ben taşradan geldiğim zaman burada ev, konut, efendim işte konteyner veya işte çadır neyse buradaki bu bedeli bir öğlen yemeğinde diyor bir tane pide yesem diyor 250 lira 200 lira.
Evet evet.
Ya bir de o var. Ya hayatın her dalında pahalanıyor ama özetlersek bunun düzelmesi için sabır mı gerekli? Esnaf sabırlı zaten. Diyoruz ki en azından finansman ihtiyacını veya işte bu hakkaniyetli olması sağlanan düzenlemeyi veya işte yanında çalıştırdığı ara eleman dediğimiz bu sanat okulları, meslek liselerindeki öğrencinin cazibe merkezi haline gelmesi lazım. Ana baba demeli ki kardeşim benim çocuğum eğer iyi bir tornacı, tesviyeci, demirci, neyse bakırcı veya işte herhangi bir meslek sahibi olursa beyaz yakalıdan daha fazla kazanacak. Çünkü eskiden İsmet Bey bildiğiniz üzere bunlar hep konuşulurdu. Ya evet. Genel müdürden çok yanındaki teknik eleman alıyor. Biz o zaman gülüyorduk. Olur mu böyle diyorduk. Niye? O zaman okuma oranı bugünkü bu seviyelerde değildi. O evet. daha ayrıcalıklıydı. Ama şimdi böyle değil. Şimdi iş yaptıracağın adamın bulamadığınız gibi kalifiye eleman dediğimiz yani böyle eli pense tutan, tornavida tutan veya çekiş tutan eleman çok önemli. Onun için mobilya fiyatlarını gördüğünüz zaman ev mi alıyoruz diyorsunuz. Alamıyorsunuz. Kredi kartıyla taksitlendir yapamıyoruz, alamıyoruz. Niye? Taksit sayısı. Ya kardeşim bu nihai tüketiciyle banka arasındaki bir kredi modeli değil mi? Evet. 30 gün, 25 gün, 40 gün. Şimdi insanlar ihtiyaçlarını kredi kartıyla. Şimdi siz oraya da tedbir koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kadar harcama yaptırma. Diğer taraftan banka, özel bankalar yağmurlu havada şemsiyeyi elinden alıyor. Güneşli havada al şemsiyeyi diyor. Şimdi bu da faizi yükseltiyor. Şimdi bu
faizler ne kadar başkan? Şu anda kredi faizleri şu ortalama ne kadar özel bankada?
Özel bankalardaki kredi miktarı bankaya göre değişiyor ama %40'ın üstünde, %40. Bir de almaz nasıl? Şimdi %25 de olsa. Şimdi sen evin barkın yıkılmış deprem bölgesindesin.
Evet, evet.
Kapıyı götürsen sen neresi senin kardeşim diyor. Evet. Yeni yerleşim bölgesine gideceksin. Sen karaya dalamazsın. Dükkanın gitmiş. Bildiğin üzere yani sen piyasada olan insansın. Pazarı evet. da biliyorsun. Perakende sektörünün işlettiği dükkanları da görüyoruz. Hepsi alt katta. Adamın evet. üstüne yıkılmış. Şimdi bu adam kredi alıp işte bir eğer bu bir temizlik atölyesi ise yani işte gömlek bilmem ne ütüleyecek para kazanacak. Makine lazım. Diyor ki sen alamazsın. Öbür tarafta krediye ulaşırsan senin diyor iş yerin yıkıldı ama kardeşim senin bu tapuyla bu krediyi alamazsın. Netice itibariyle böyle bir kıskanç arasında kalmışsın. %40 ile %25 ile de bankanın vicdanına kalmış yani. Böyle gidip de bana kredi ver dediğin zaman al kardeşim. Nasıl olsa sen ödersin yok. Kefil götüreceksin, ipotek götüreceksin. Bunları evet. temin ettikten sonra şimdi çok daha çağdaş bir döneme girdik. Yani bir noktada da yani eski veresiye defteri gibi al yaz falan yok. Şimdi internetten bakıyor kredi fizibilitene. Daha evet. evvel ödemelerin düzgün mü? Kredi kartını zamanında yatırdın mı? Vergini zamanında yatırdın mı? Veya böyle bir kazanç elde ettiğini beyan ettin mi? Yani İsmet Bey hemen yani al şu krediyi kullan yok öyle.
Evet.
Yani %25 de olsa, 30 da olsa, 40 da olsa yok. Tefeciye gidiyorsun. O da ne üretimde ne de üretimdeki ham maddeyi alacak imkana sahip oluyorsun. Yani şöyle daha basit, halkın da anlayacağı dilde söyleyeyim. Şekere gelen 1 lira zam şiklet başına 2 lira geliyor. Bir şiklette kaç miligram şeker var?
Evet, evet.
Değil mi? Veyahut diyelim ki baklavanın dilimini 3 lira zam geliyor. Şeker netice itibariyle. Ha şimdi diyeceksin ki onu var, bunun yağı var, fıstığı var, neyse. Ya birdenbire bu hayat pahalılığını insanların hisseder hale gelmesinin sebebi ne? Gıda maddesi, zeytin, peyniri vesaireyi saymıyorum. Televizyonlarda bazen izliyoruz. Zeytinle peyniri aynı sofraya koyma lüks oldu diyor. Biz eskiden ne derdik? Hiçbir şey bulamazsak ekmek, peynir, zeytin, ekmek yeriz derdik. Değil mi?
Evet başkan, biz hatırlarsın de... bu ameleler ne yaparlardı? Yani işçiler inşaatta çalışırsın. Çalışırlar öğle yemeğinde. Nedir? Domates, peynir, karpuz, helva.
Karpuzun kilosunu biliyorsun.
Şu anda,
elma falan sorma.
Evet şu anda en lüks yiyecek haline geldi bunlar.
Tabii. Bundan 3-4 sene evvel niye konuşuyorduk? Kuru fasulye nimet oldu diyorduk.
Evet.
Bugün nimetin nimeti. Etin fiyatını hiç konuşamıyoruz değil mi? İşlenmiş evet. Eti hiç konuşamıyoruz.
Simit 10 lira oldu Ankara'da. Simit 10 lira.
Evet. Yani dolmuş aynı şekilde, minibüs aynı şekilde, halk otobüsü, taksi aynı şekilde. Ya bunun bir yerden böyle birdenbire acı frene basmak, belki bugüne kadarki yapılanların tamamını tabii iyi niyetli yapılıyor, memleket için yapılıyor. Görüyorsun etrafı ateşle, terörle, efendim diğer tarafta yangınla mücadele eden bir ülke konumundayız. Şimdi hepimiz burada aynı külfeti, aynı nimeti paylaşmak zorundayız.
Evet.
Yani siz birisini 45 yaşında, 42 yaşında emekli edersin, öbürü 90 yaşına kadar çalışır. Örneğin beni alın işte. Ben 62 senelik bakkal bendevorla düşünün. Yani şimdi ben alıyorum 8 bin lira maaş, yanımda çalışan alıyor 18 milyon lira maaş. Bu kadar aralık olur mu? Niye evet. Böyle oldu? Ben Bağkurluyum diye. Cezalandırıldık. Ya Bağkurlu dediğin dünyada olmayan bir sistemi Allah rahmet eylesin o dönem 72'lerde çıktı. Esnafın böyle bir güvencesi de yoktu bildiğiniz üzere.
Evet evet.
Bağkur mağkur yoktu. Sen kendi imkanlar zaten esnaf ölmeden ne gider ilaç yazdırır ne de hastaneye gider çünkü dükkanı kapatamaz. Yani en evet, devlete evet. Yükü az olan. En çok çalışan da odur. Nasıl çalışır? Sabahleyin 6'da açar, gece 12'ye kadar çalışır. Derler ki ya sen özel sektörsün, çağın istediği zaman kapat. Hiç kapatan esnaf gördün mü?
Kapatırsa çünkü müşteri başka yere gider, mecburen başka açmak yere, zorundadır yani.
Açmak zorunda. Yani şimdi özel sektörün de aradaki farkın hissedilmesi lazım. Yani bir sermayeli kendisini geçindirebilmek için kanunda tarifi gibi yoğun mesai ve alın teri diyorsun. Alın teri nasıl olur? Yolursan olur. Yoksa terler misin?
Evet, evet.
Böyle bir kesimdeki ayrımı. Esas olan şey kuralların koyulması. Kuralı bir kere koyduğun zaman göç yolda düzelir mantığı olmaz.
Evet.
Yani
evet.
Göç yolda düzelmez. O zaman bir aksaklık olur. O aksaklıkta en alt kademeden en üste kadar sirayet eder. Yani insanların mutlu olabilmesi için şimdi doğal gaz geldi. Allah razı olsun. Çok rahat bir sistem. Elektrik işte aynı şekilde. Nimet bunlar. İşte efendim teknolojinin getirdiği internet vesaire falan çağdaşlık, telefon. Ama kardeşim şimdiye kadar bunların hepsini tamam diyorsun. Şimdi diyorsun ki bunlardan feragat et. Bunlar taksitten alamazsın. Ya kardeşim artık bu çağın gereği. Yani 5 yaşında Sabi Sübiyan artık okula başlayacak 6 yaşındaki çocuk tabletle ders yapıyor.
Evet.
Veya eğitimini bu şekle getirmişsin. Bizim gibi kulağını çekilerek kara tahtanın önüne gelip de tebeşir tozu yutarak bitti. Şimdi her şey çağın gerektirdiği gibi. Belki de çok bu nimetlere alıştığımız için şimdi ayağımızı yorganımıza göre de uzatamıyoruz. Benim suçum değil bu.
Evet.
Bu Peki, kadar refaha bundan sonraki bunlar niye olmasın yani? Avrupa, Avrupa, Avrupa, Avrupa diyorsun. Ya Avrupa'da dilimle karpuz satılırdı, gülerdik gittiğimiz zaman. Sen de gördün, sen de bir tarımsal evet, alanın çocuğusun.
Evet.
Ulan Türkiye'de 4 tane evde 3 tane karpuz olmasa hiçbir şey yok derdin evde.
Ortak karpuza giriyoruz. Bendevi Bey, şimdi mahallede komşular birleşiyor. Beraber karpuz alıyorlar. Eskiden
bunlar birer dilim. Valla öyle, bir de içini görüyorsun. Şans eseri de değil. Bunun diyorsun rengi biraz diyorsun. Ham gibi diyorsun. Eskiden şansını alıyordun. Ya evet. Onda bile. Ya eskiden bir tane portakal alınır mıydı? Evet. Bir tane 3 tane mandalina alınır mıydı? Tabii 3 tane soğan, 2 tane patates alınır mı? Herkesin evinde birer çuval olurdu. Şimdi sana desem ki İsmet Bey, ben sana bir çuval patates gönderiyorum. Ya ben değil Bey, bana bu kadar gönderir. Bizim evde o kadar yer yok. Nasıl muhafaza edeceğiz dersin.
Evet, evet.
Çünkü sen de taneyle grama alıştın.
Evet.
Eskisi evet. Gibi evinde böyle bir stok yok. Yarın efendim işte şeker bulamayız mı? Ortadan kalktı. Senin evinde bir çuval şeker yok. Senin evet, evinde evet, günlük evet. Tükettiğin mal var. Ya evin konumu da böyle.
Evet.
Ya insanların yaşam şekliyle birlikte mekan değişikliği de aynı şey yaptı.
Evet.
Yani sen eğer bir tane büyük karpuz alma imkanı olanlar için de söylüyorum. Onlar da dolaba koyacak yer bulamıyor. Çünkü onların dolabı bizim dolaplar gibi değil. Onlarınki biraz daha dolu.
Evet.
Ya yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ortak payda da nimeti de külfeti de paylaşırsak hiç kimse bundan rahatsızlık duymaz. Yani Bağkurluymuş, SSK'lıymış, emekli sandığıymış. Böyle bir şey yok. Ya bunun hepsi birleşecek. Dolayısıyla zaten birleşmesi için bir kurum kuruldu. Sosyal güvenlik kurumu diyorsun.
Evet.
Ama maaşlarda sıkıntı var. Geriye dönük uygulamada insanlar iyi olacak. Binlerce lira yatıracak. Diyorsun ki sen o hakkını kaybettin. Öbür tarafta diyorsun ki sen çıraklıkta, ben devlet olarak senin sağlık sigortanı yatırdım 3 yıl 4 yıl ama çalıştığın yerden de aylığını aldın. Senin emekliliği esas olan primini almadım. Eşim o çocuğunu ana baba 4 sene kaybetmiş ama aynı şartlardaki diğer arkadaşı bu vecibeleri başka bir iş yerinde karşılanmış. O emekli oluyor. Öbürü diyor ki sen kusura bakma diyor 60 yaşına geleceksin diyor. Yani 20 yıl kaybı bir hesap etsene 15
evet,
yıl.
Evet, evet.
İnsan ömründe çok önemli nokta. Veyahut ikinci bir iş aramak için ya ek gelir falan diyoruz ya. Artık evet. Ailelerde karı koca da çalışsan geçinebilecek hal kalmadı. Niye? İşte ben size basitçe bir şey söyleyeyim. 20 lira günde 40 lira size vasıta parası lazım. Kendi aracınızı götürüp bir otoparka koyduğunuz zaman ki bir düşünün. Böyle girdi çıktı.
Başlama 50 lira 100 liraya çıkıyor. Yani biraz birkaç saat bekledi mi 100 lira.
100 lira. Lan nereden verecek? Ya evet. Kendi arabasına binemiyor. Toplu taşımdaki fiyat aralığı böyle. Araban durduğu yerde geçen haftalarda bilmiyorum ilginizi çekti mi? Gidiyorsunuz 10 dakikalık bir muayeneye 700 lira para vereceksin.
Evet 600. Yani olacak iş değil.
Apartmanın bodrumunda bekleyen aracına binemiyorsun. Trafik sigortası sadece zorunlu. Kasko yaptırmak zorundasın. Çünkü bir kazada belada böyle en ufacık bir zarar 40-50 milyona mal oluyor.
Evet. 50 bine.
Şimdi de mecburen evet. Yaptırıyorsun. Muayenede bu. Servise gidiyorsun. Servise gidiyorsun İsmet Bey. Anahtar elinden alıyor. Bir kağıda yazıyor. Biz telefon ederiz araba bitince diyor. Akşamleyin veya işte 2 gün sonra sizi arıyor. İşçilik var ya.
Evet, evet.
Diyor ki 6.835 lira. Ya kardeşim sanayiye gitsen İsmet abi der sana gazeteci olduğunu tanır, bilir. Televizyonlar. Abi bir şey yok. Bir çay içer. Bir de siftah et der. Sen artık utanırsın. 10 lira 5 lira bitti. En az bir 50'lik atarsın. Yani sistem neye döndüğünü ifadeye çalışıyor.
Başkan 50 lirayı artık çocuklar da kabul etmiyorlar. Yani büyük para ver diyorlar.
Ben bakkal olduğum için hala sakız falan satıyoruz. Sigara 45 lira 50 lira. Bir paket.
Tabii sigara sağlığa zararlı tabii. Bu arada onu da hatırlatalım.
Tabii, o
Başkan
da, tabii.
Bir dikkatimi çeken bir şey var. Şu anda Türkiye'de 85 milyon var. Bunun işte 15 milyonlu çocuk ve hani kredi kartı kullanamayacak durumda olanları sayarsak diyelim ki 70 milyon insan var. 104 milyon kredi kartı var. Hatta bunun köylerdeki özellikle kadın nüfusu da alırsak Anadolu'daki onlarda da kredi kartı yoktur. Yani 104 milyon kredi kartı var. Şimdi herkes bir formül buluyor. O bankadan alıyor, bu bankayı kapatıyor. Bu bankadan alıyor, öbürünün borcunu kapatıyor. Ama bunun bir tıkanma noktası var. Esnaf için, bu en çok da esnaf bu işten yaralacak. Esnaf için bir tehlike görüyor musunuz önümüzdeki süreçte?
Şimdi tabii yine kredi kartının miktarı dolmuş.
Evet.
Veya kredi kartı alamayan, işte yasal takiplerdeki biliyorsun en çok kredi kartı.
Evet, evet.
İcra dairelerinde en çok şey o. Şimdi tekrar belediyeye dönüyor. Çünkü en umut, can kurtaracak seni tanıyan insan. Yani semtindeki insan.
Mahalle bakkalı.
Evet. Mahalle esnafı. Ayakkabıcıya evet. Gitsen iki çivi çaktırsan abi sonra verirsin der. Gitsen fırın ekmek almaya ya kardeşim bir lirasını sonra verirsin der. Ama sen gidip bir alışveriş merkezinde veya işte bir satış zincirinde gidip bunları söylemezsin. Söyleyemezsin çünkü seni tanımıyor.
Yapmazlar zaten değişir. Oradaki çalışan da o riski almaz.
Evet, evet. Yani şunu söylemeyi ifade ediyorum. Kredi kartı patlar. Türkçesi bu.
Evet.
Patlayan birçok insanın mağduriyeti. Bunlar sadece ne dedik? Parasal değerdeki kayıp. Ya bir de aile içindeki şiddeti doğuran, aile içindeki geçimsizliği artıran, sen mi harcadın ben mi harcadım kavgası veyahut işte bedavaymış gibi o plastiğe güvenip, yani ben bile aynı şeyleri yapıyorum tahsitle. Soruyorum kaç kuruş? Diyor ki ister kredi kartı ister nakit diyor bir şey yok. Ama böyle parakendeci bir esnafa gitsen ya benim işte 310 lira değil de 250 lira nakit vereceğim. Sen belki alırsın.
Evet.
Ama kredi kartının kelimesini ettiğin an o kadar yaygınlaştı ki takside bile kredi kartı.
Evet.
Yakında dolmuşa falan da gelir. Yani böyle 20 lira 15 çıkarsa sen artık kredi kartını vereceksin. Abi uzatıp şöyle önden öne geçirmezsin parayı. Çünkü para olmayacak.
Evet evet.
Ha bu çağdaşlık tabii.
Ya çağdaşlık mı o da yani ölçü bu mu ondan da emin değilim ama.
Evet. Ya bilmiyorum tabii kişiye göre de değişir ama biraz evvel söyledik. Birisi dolabında çok olduğu için, birisi iş bulamadığı için alıyor ya.
Evet.
Yarın da böyle olacak. Yani bu eskisi gibi bu işlerin olmayacağını, kendini üretemediğin sürece, sen tarımsal alanını boş bıraktığın, şehirleşmeye göç ettiğin sürece, geçen günlerde bir okuduydum. Keşke mümkün olsa da oralara dönsek diye. Ama ben yıllar evvel bunu biliyordum bu hikayeyi. Kulakları çınlasın. Eski bir tarım bakanımız bir gün ziyarette böyle konuşuyoruz mahalli şeylerden. Dedi ki ben çok zengin gördüm çiftliği olan. Çok çiftçi gördüm. Çiftliği bırak tarlası olmayan.
Evet.
Yani tarlada çalışan adamın çiftliği olmuyor diyor. Üretenin hiçbir şey olmuyor diyor. Ama diyor zengin orada diyor gidip bu işleri yapabiliyor. Şimdi
evet.
Üretim alanları neredeyse sıfır noktaya geldi.
Evet.
Çünkü o alanlar mantıksız bir şekilde imar açıldı. Oralarda konutlar yapıldı. İlkin çok cazip geldi. Ya çalışıp da mı olacak ben kira alırım dedi. Şimdi sebze meyve pahalanınca lan ben bu ağacı niye kestim? Ben niye burayı konut yaptım? Hiç yoksa benden sonra çocuklarım da yer değil mantığına geldi.
Pandemide yani, yaşadık işte. Paran varsa bile bulamıyorsun gıdayı bazen.
Bulamıyorsun.
Evet.
Yani üretim alanlarında. Ben hep bunu söylüyorum. Köykent modeli çok önemli bir şey.
Evet.
İnsanları Avrupa standartında görüyorsunuz işte. Burası neresi diyorsun? Falan köy diyor. Lan nasıl köy? Bizim şehirden muntazam. Bütün evet. Sosyal donantıları yapılmış, sağlık merkezleri olan, o alanda çalışanlar için veya o alandaki üreticiler için özel kaynaklar sağlanmış. Dolayısıyla insan tarlasına hakimiyet kuruyor. Bizde okuyan kendini canını kurtarıyor, bir daha tövbe ediyor oraya gidersem diyor. Ama belirli yaşa geldikten sonra, yani bizim yaşımıza geldikten sonra, ya keşke tekrar oraya gidip de o soğuk suyu veya da tarlanın kenarında oturup da şunu yeseydim diyorsun.
Evet.
Şimdi bu mantık. Yani demek ki köylü orada, çiftçi orada.
Toprakta tutmak lazım. Çiftçiyi toprakta tutmak lazım. Köylüyü
değil,
köyde tutmak lazım.
Kazanması lazım.
Kazanması lazım. Kazanmasan nasıl tutacaksın? Tutamazsın. Şu anda nasıl? Köyler boşaldı. Siz okulunu taşımalı yaparsanız okul olmazsa. Efendim oralarda çiftçi ürettiğinden gelir elde etmezse adam ne yapıyor? Sırtına yükünü vurup İstanbul yollarına düşüyor. Eski Türk filmleri vardı biliyorsunuz. Yani
evet. Şener Allah. Evet. Ya o öyle vardı. Orada imtiyazlı bir esnaf
evet.
Oraya gidiyor, çıkırtı, çıkırtı diyor arabanın üstünde.
Evet.
Ya çok güzel, çok güzel bir örnek bu.
Evet.
Ya orada itibarlı bir esnaf ama geliyor oraya.
İstanbul.
Çünkü niçin geliyor bu?
Evet.
Yani aklın yolu bir. Tabii
evet.
Bizi idare edenler de tabii bu konuda bunların hepsini biliyorlar. Ama ok yaydan çıkmadan tedbirler alınsın. Yani neticenin bu olacağını herkes görüyor.
Evet.
Birdenbire böyle acı bir frene basıyorsun. Herkes apaküt öndeki arkaya, arkadaki yöne fırlıyor. Şimdi diyorsun ki bundan sonra böyle olacak. Böyle olmayacak. Niye olmayacak? Çünkü bizdeki biliyorsunuz siyasal yapıda da bu var. Evvela tabii bir umut oluyor. Ya bir şey olur mu? Acaba bir şey yaparlar mı? Acaba af mı gelir? Veyahut efendim işte böyle olmaz da fiyatlarda benim maaşım mı artar? Maaş artması falan artık konuşulmuyor. Bilmiyorum senin çevrende nasıl.
Hiçbir anlamı kalmıyor ki.
Hayat çok pahalı diyor. Ben parayı almadım diyor adam. Bu ay aldı biliyorsunuz.
Asgari ücretli zamlı maaşını bu ay aldı. Bu ay açlık sınırı asgari ücretin üstüne çıktı.
Yani eskiden ne olurdu? Maaş arttığı zaman hiç olsa 5-6 ay konuşmazdın.
Evet, evet.
Ya Allah bereket versin, arttı derdin. Şimdi aldığın gün, ertesi günü bir hayat pahalılığını görüyor. Evvel mal iş yeri sahibi geliyor.
Evet.
Damat gelecek, oğlum geliyor, dükkanı boşaltıyor.
Evet.
Ev sahibi geliyor, kira konuta diyor ki ya bu 6.000 liraya sende vicdan var mı? Kaç senedir oturuyordun? Kaç senedir böyle enflasyon var mıydı?
Başkan, gençler var şimdi, evlenecekler, şey yapacaklar, yani mobilya alacaklar, ev yeni
evet.
Kiraya çıkacaklar. Yani böyle giderse gençlerin evlenme şansı da kalmayacak. Öyle sıkıntı içindeler.
Ben söylüyorum ya, her evlilikte ekonomiye 1 milyon lira para geliyor. Kuyumcusundan kuaförüne,
evet.
Taksicisinden mobilyacısına,
evet.
Ya işte billuriyecisinden tuhafiyecisine, düğün salonundan ses sanatçısına. Bu ekonominin hareketliliği. Artık eskisi gibi değil. Anayla babayla oturan da yok.
Evet,
mecburi
evet.
Bir ev açacaksın. O zaman da 15 bin lira kiraya gidecek. Çünkü ana da baba da onu görüyor.
Tabii.
Oturduğu
tabii.
Evde. Şimdi çocuğu ne yapacaksın yani?
Evet.
Onunla beraber de oturamazsın.
Evet evet. Sıkıntılı. Çok sıkıntılı.
Evet.
Başkan, şimdi esnaflarla konuşuyorum. Hatta dün sizle konuştuktan sonra da mahalledeki esnaflarda bir dolaştım. Yani ne diyorlar diye. Şimdi bir defa kiralardan dayanacak halleri kalmamış.
Evet.
Yani birçok herkesin dükkan kendinin değil. Birçoğu
değil,
kirada.
Değil tabii.
Şimdi bu durum aynı zamanda bir de şöyle bir şey var. Çok sık zam geliyor. Esnaf sattığının yerine yenisini koyamıyor. Çünkü yenisini
tabii.
Koymak için, rafını yeniden doldurmak için yeniden bir kredi alması, para bulması ve oraya aktarması gerekiyor.
Evet.
Ve bir süre sonra da dayanamadıklarını görüyoruz. İflasların arttığını söylediler birçok şeyde.
Evet.
Hatta otururken dedi ki bakın dedi şuradaki şu arkadaşın durumu iyi değil, yakında kapatır işte. Şuradaki şunun durumu, yukarı kattaki şu iyi değil, yakında kapatır diyenlere rastladım. Yani esnaflarda iflaslar artıyor mu?
Tabii. Şimdi çok güzel müşahede etmişsiniz. Tabii şimdi bunlar resmi rakamlarda bizim tezkir resmi sitesinde açan kapanan sayısına bakarsan
evet.
Artış çok daha fazla. Niçin? Yani 1000 tane kapatıyorsa 1500-2000 tane açıyor. Bir.
O iyi bir şey de değil ayrıca.
Bak şimdi bir. Ama her dükkanda gördüğün gibi iş değişikliği tahliye ediyoruz. Kapatıyoruz. Bir satış tekniği oldu. İkincisi diyeceksin ki ben diyor Bey sen 60'lı yıllar diyorsun. O günden bugüne senin tanıdığın kaç tane esnaf kaldı? Şimdi ömürleri eğer böyle biraz durumu iyi aşmışsa 3 sene ayakta kalabiliyor.
Evet.
Ya ömrü 3 sene. Böyle 50 senelik, 25 senelik, 30 senelik. Yani böyle kimseye rastlayamıyorsun.
Yani esnaf niye? Dükkanının ömrü. Esnafın
esnaf.
Ömrü mü desek?
Ortalama, yani bu... ortalama 3 yıl. Bu 3 yıl maksimum.
Evet.
Bunun aslında 3 yıl değil bununki. Bununki 6 ay sonra başlıyor.
Evet.
Kapatmaya. Yani yaptığın o demirbaş diyoruz ya.
Evet, evet.
Yani dükkandaki bu biliyorsunuz milli servet heder oluyor.
Evet.
Oraya aldığın buzdolabı işte yapıyorsan torna tezgahı eğer yaptıysan işte bir forklift bilmem ne bunları öldür parasına satıyorsun. Eğer dükkanı kapatmakla da kalmıyorsun. Bundan sonraki yaşamında onu ödemek için mücadele başlıyor. Esnafların çoğu yani söylediğim gibi 3 yıl ortalama ayakta kalan çok başarılı, ödüllendirilmesi lazım gelen insan.
Evet. Peki.
Eğer kuru yemişçi ise kuru yemişi kaldırıyor, tekel bayi oluyor. Tekel bayi ise kaldırıyor işte bir, ne deniyor? Milyoncu pazar oluyor. Milyoncu pazar ise efendim işte meşrutiyat konfeksiyon diyoruz şimdi. Adı değişti tabii birçok terimler. Orada efendim işte ihraç fazlası ürün satıyor. Bir bakıyorsun işte lokantaydı değiştirmiş başka bir kafe olmuş. Kafe ise hep görüyorsunuz böyle millet kalabalık görünüyor. Millet diyor ki millette para var görüyor musun? Hınca hınç dolu diyor.
Evet.
Ya kardeşim dolu da işte o dükkanı bir sor bakalım. O dükkanın kirası kaç para, kaç eleman çalışıyor? Kaç sene orada ömrü var onun? O dükkanın franchise'ını alması için sen 10 sene, 20 sene çalışman lazım.
Başkan onu ben de gördüm de sonra gittim sordum. Bazı markalar var, kafeler çok kalabalık.
Evet.
Dedim ki ya niye böyledir? Sonra çözdüm işi. Gençler gidiyor. Alışverişi garson yok oralarda biliyorsunuz. Gidiyorsunuz.
Evet.
Diyelim ki kahvenizi alıyorsunuz. Gidip oturuyorsunuz. Kimse size başka bir şey içer misin diye sormuyor. Yani bir kahve alıp 7-8 saat oturanlar varmış meğer.
Yani buluşma noktası.
O kalabalık biraz da ondan kaynaklanıyormuş. Başkan bir de şu konu var. Şimdi bu AVM'ler var. Ben eskiden gidince birçok Türk markası görüyordum AVM'lerde. Yani çarşılarda, pazarlarda hemen hemen her yerde aynı şey olmaya başladı. Son dönemlerde sanki yerliler kovuluyor. Çarşı pazarı yabancılar mı istila ediyor? Markalar.
Şimdi demin, evet, markalar.
Evet.
Biliyorsun siz de söylediniz de üç türlü yaşam şeklini idame ettiren insan var. Varlıklar, orta gelir.
Evet.
Alt segmentte. Biliyorsun bunlardan birçoğu da yabancı tabela.
Evet.
Bir
evet.
Ara bununla mücadele ediyordu. Herkes Türk tabelası takacak. Şimdi maalesef biliyorsun Suriye, Afganistan
evet.
ve gelen göçmenler, insanlar işletiyor. Mesela birçok şehre gidip, mesela Kilis gibi, Gaziantep gibi, Adana gibi, Ankara'nın da belirli bölgelerinde hep Arapça,
evet.
Suriyeli. Diğer tarafta marka mağazalarında birçoğu yerli olsa bile
evet.
Böyle bir takma isim bulmuşlar.
Evet.
İnsanları daha cezbedici bir şey. Veyahut işte söylediğim gibi bunların da ömürleri aynı şekilde. Eskiden AVM'ler çok cazipti. Ben diyordum ki ya insanlar oraya sıcakta serinlemek için gidiyor.
Evet.
Müzik dinliyor, ışık var. Kışın da ısınmak için gidiyor, zaman dolduruyor.
Evet.
Ama şimdi oralarda da eğer bakın dükkanların içindeki müşteriye veyahut o metrekare dolarla olan dükkanlara biraz herhalde onların da huzuru kaçtı gibi.
Evet.
Ama niye? Kural koyulmadığı için. Ya yurt dışında bunlar 100 yıl, 300 yıllık lokanta var, 500 yıllık lokanta
tabii canım,
var mı?
Üzerinde de şeyleri yazılır yani, duvarda notları
evet.
vardır yani.
Evet, yani 200 yıllık içtiğim bir meşrubat işte 180 yıllık senelik diyorsun. Ya yani yemek yiyorsun bu ocak diyor. Ya yani insanlar hem tarihe hem kültüre hem işte geçenlerde gene duymuştursun bu turizmle ilgili de zaman zaman konuşuyorum. Ya kardeşim her şey dahil dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sofra yok zaten. Bizde yemek çeşidi çok bol yurt dışına göre. Oralarda böyle bir şey de yok. Türkiye'deki gibi böyle 1 lira 30 lira değil. Şimdi
Evet, et, yabancıya Türkiye çok ucuz hale geldi ya.
Yani. Daha var tabii canım. 2000 lirayla gelse sen 200 bin lirayla gidemezsin oraya.
Tabii canım.
Daha uçak paran seni tutar 100 bin lira.
2000 euroyla gelse 60 bin lira para demek yani Türkiye'de.
Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ya onlar tarihi turistik yere götürür.
Evet, evet.
En azından Eskişehir, Yenişehir tanıtımı yapılır. Yani düşün Türkiye'ye geliyor, o otelin içinde kalıyor, uçağa bile tahsile gitmiyor. Sen oradaki
servis
araçlarla götürüyorsun, bir saat iki saat önce teslim ediyorsun havaalanına. O şehrin ağacını da görmüyor, başka bir yerde. Otelin önündeki denizden işte veya sudan senin ortak olduğun alandan istifade ediyor.
Eskiden Antalya'da çarşı pazar ben hatırlıyorum bizim gençliğimizde. Her taraf turist kaynardı. O esnaflar, çarşılar şu anda
tabii
yok. Hatta,
biz onları bekliyoruz.
Evet.
Otantik şeyler. Mesela senin orada çok güzel işte kuru meyve olur. İşte
evet,
efendim,
evet.
Kuru yemiş olur. Veyahut işte birçok şey olur.
Süs eşyaları.
Adam onları hiç
esnaf.
Görmüyor.
Evet, evet. Hatta yeni şeyler yaptılar, turistlere yönelik işte bir kapalı çarşı gibi bir yer yaptılar böyle uzak mekanda. Turistleri, tur operatörleri getiriyor, oraya sokuyor, oradan alıp götürüyor. Yani gitsin esnafla konuşsun, insanlara temas etsin, yani dostlukları gelişsin aralarında. Yok böyle bir şey. Eskiden böyle ta yıllarca süren esnaflarla turistlerin dostlukları vardı. Adam seneye tekrar gelirdi, uğrardı, merhaba derdi falan. Ben o günleri hatırlıyorum.
O sevdiği ayıp ondan tekrar alır, hediye götürürdü.
Tabii tabii.
Şimdi öyle bir şey yok. Ya yurt dışına gidip magnet alıp gelip dolaba yapıştırıyorum. Bizde var mı böyle bir şey?
Yok. Evet.
Bizi çarşıya çıkarmıyor ki.
Evet.
Antalya'nın kalesinin resmini göremiyor. İnternette
evet.
Şimdi görüyor onları.
Evet. Peki başkan, konuştuk, bir sıkıntı var. Yani ekonomide bir sıkıntı var. Bu gerçeği görelim artık.
Evet.
Yani herkesin kabul ettiği de bir durum. Kimse
evet.
Bunu açıkça dillendirmese de bazıları. Şimdi bizim buradan çıkışımız, süremizin de yaklaşık bir 5 dakikamız kaldı. Yani
evet.
Bizim yapmamız gereken üretimi desteklememiz
evet.
Değil mi? Esnafı ayakta tutmamız değil mi?
Şimdi
bunlar
de
toplumun
evet.
Şey taşları, temel taşları. Yani
tabii.
Bunun için ne yapmalı? Yani siz yetkililerle de zaman zaman görüşüyorsunuz,
tabii.
Bakanlarla görüşüyorsunuz,
tabii.
Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşüyorsunuz.
Evet, yarın yine bu mahreçli bir toplantı olacak. Ticaret Bakanı, işte, diğer finans kurumları bir araya geleceğiz.
Bankalarla mı bir araya geleceksiniz?
Bankayla değil. Tabii kamu bankalarından kimler gelecek bilmiyorum da. Ama normalde yarın böyle bir toplantı olacak.
Evet.
Şunu daha evvel yapıldı Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz İstanbul'da.
Evet.
Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde. Tahmin ediyorum onun biraz etkileri oldu. Şimdi biraz daha böyle dar bir görüşme olacak. Tabii birinci şey finansman değil. Türkiye'de bir güven ihtiyacı var.
Evet, evet.
Bunu halledeceksin. Parayı halledersin. Evet. Güveni halledemezsin. Hani biz deriz ya, itibarını Allah kaybettirmesin. İtibar paradan da önemli. Kazançtan da önemli. Yaptığı işten de önemli. İtibar. Şimdi insanlar korkuyor. Ya dükkana şimdi diyor, işte diyelim ki naylon poşet satan bir insan. Ya bunu diyor 40 liraya satsam kilosunu, 80 liraya satsam, biraz evvel söyledin ya, bunu ben 95 liraya, 100 liraya alacağım. Ben bunu yarın bu fiyatla alacağımı kimse garanti etmiyor.
Tabii satmasam daha iyi diyor.
Daha iyi diyor. Veya satmasam değil, çeşidini kırıyor bu sefer.
Evet.
Yani 10 çeşit poşet varsa, yani bir poşet örnek verdim. Şimdi eskiden bir çarşıda, pazarda bereket deriz ya,
evet,
bir
evet.
süre vardı. Önünü görürdün. Ya evet. Borçlanırsın, ne yaparsın? Ben şu daireyi alacağım. 10 bin liram var. Ama bundan sonra ayda 2000-2000 ödeyebilirim diyordu. Şimdi burada günü birliğine değişen istikrar arayışı var.
Evet.
Şimdi Merkez Bankası mı? Efendim, diyelim ki hazine mi? Böyle bir güven pompalayacak. En az diyecek 6 ay, 3 ay, 2 ay herkes bunu yapacak. Bu zaman zaman yapıldı. Biz millet olarak da çok
yaptık hep geçmişte, çok yaptık, evet.
Ha, yaparsın da. Ya dersin 2 ay sonra rahat edeceksin.
Tabii.
Şimdi diyorsun ki sen bir araba alacaksın, bir ev alacaksın. Şu kadar ucuz, şu kadar vade. Ertesi günü 3 gün geçmiyor. Diyor ki o ihtiyaç kredisiydi, şuydu. Şimdi kredinin miktarı bu. O evin parası da 130 bin liraydı. Şimdi oldu 1 milyon 300 bin lira. Ya bu kadar olur mu diyorsun? Evet. Yani başınıza gelebilir. Bizi izleyen herkes de bunu tatmıştır.
Evet.
3 ay evvel, 5 ay evvel 2,5-3 milyon alacağı ev şimdi 8 milyon lira. Ya insanlarda bir güven kalmıyor. Ne bulursa eline atma arz ediyor. İşte görüyorsun petrolü. Bugün insanlar arabalarının böyle göstergesine bakıyor. Ya bir tamamlasam diyor, yarın gene zam gelir diyor. Bir de baksam bir düşse, o zaman insanlar diyor ki ah niye aldım diyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir mucize elinde bir değnek olup bunu halletmek mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı esnaf için, esnaf kefalet kooperatifinin aracılığıyla işte diyelim ki 500 liradan çıkartmış 500 bin liraya. Son geçen seneki genel kurulumuzda 300 bin liraydı. Yani tam 25-20 gün sonra. 20 gün sonra bizim tam bir yıl oluyor.
Evet.
Orada dedi ki 300 az dedi. Banka yetkilisine bunu 500'e çıkarın dedi. Esnaf dükkanını zenginleştirsin. Efendim 1000 liraydı iş yeri alma kredisi. 1 milyon liraydı. Dedi ki 1,5 olsun dedi. Şimdi öyle böyle yani bir yıl içerisinde 1 milyon liraya dükkan mı kaldı?
Evet. Ya çok çabuk, çok çabuk gidiyor her şey. Yani çok, fiyatlar ha. çok hızlı.
Ya Sayın Cumhurbaşkanı esnaf için şimdi devletin sponsor ettiği Merkez Bankası'ndan alınan paranın yani bedava para veriyor devlet şu an esnaf için. Yani çok ucuz.
Evet.
Bedava dediğim bu. Aslında faiz. Biz hiç faiz almadan vatandaşa veriyoruz.
Evet, evet.
Deftere yazıyoruz. Ama yani yeterli olan şey bu güvenin tesis edilmesi.
Evet.
Ve yönetim tek merkezden yapılmalı.
Evet.
Yani bütün bakanlıkların imece usulü, herkesin kendi yönetme pozisyonunda değil, tek kural olmalı. Yani en azından denetim diyorsun. Nasıl denetim yapacaksın kardeşim? Ben 2,5 milyon insanda esnaftan bahsediyorum.
Evet.
İşte bir o kadar da sanayi, tüccar var. Hangi ürünü nasıl tespit edeceksin? Hangi laboratuvarda inceleteceksin? Her dükkana bir tane kolu kuvveti mi koyacaksın?
Evet.
Bu vicdan muhasebesi. Bir ikincisi de kural. Kuralı yaptıktan sonra hiç kimse kuralın dışına çıkamaz. Sen çaydırıcılık için ceza yazıyorsun. Ya bu 10 bin tane, 20 bin tane dükkanı olan adam senin yazdığın cezadan ne anlar?
Evet, bu market zincirler için galiba söylüyorsunuz.
Yani her şey için. Zincirler için tabii başta. Evet. Ama ne yaparsa. Bizde ne var biliyor musunuz İsmet Bey? Gör yap. Ben icat edeyim, ben emek vereyim, ben kafa yorayım yok. Adam simitçi açmış, ben de simitçi açayım. Ya bir kural koy. De ki kardeşim bir kilometrede veya 500 metreden evvel yapamazsın da. Evet. Efendim işte ne yapacağım? Manav, pazar, bilmem ne. Bunu bir kural olur. Evet. Yurt dışında bunlar hep sınırlandırma getirmiş. Evet. Diyor ki ben sana kredi vermem. Orada ne diyor? Sen iş yeri açarsan 5 yıl senden vergi almam. Biz daha dilekçeyi verirken ver diyor. 5 lira, 11 lira. Git diyor odaya kayıt ol ver 2000 lira. Git öbür tarafa kayıt ol 1000 lira. Adam diyor ki ya aşmadan 10 bin gitti diyor. Zaten adamın 20 bini var.
Evet.
Yani sistemi, kuralı bir kere koyacaksın.
Evet.
Yoksa yani hükümetin tabii devleti yönetenler bu millete hizmet aşkıyla. Ya yani onlar da bizim gibi netice itibariyle bu ülkenin insanları.
Evet.
Ama yani iş bozulmuş. Olduktan sonra yap. Sen yol yapmamışsın. Efendim şimdi yolu yapmışsın. Kaymak gibi. Şimdi araba yetişmiyor sürat için. Öbür tarafta yol yok. Arabanın sürati çok güçlü. Yani bir şeyin orta mihenk taşını bulacaksın.
Evet.
Kuralı bir kere koyacaksın. Kuralı koyduktan sonra da hiç kimse o kuralın dışına çıkamayacak.
Evet.
Amerika'da falan böyle vergi olayı veyahut işte iş yer açma olayı veyahut diyelim Avrupa'da. Bu saydığım kriterlerde. Niye Türkiye'de böyle bir sistem yapılamaz mı?
Yapılır tabii ki. Evet. Başkan, Sayın Başkan, programımızın da sonuna geldik. Önemli
çok
olan
ediyorum.
arabayı devirmeden bu işleri yapmak, evet. Ve o şekilde yola devam etmek.
Evet.
Çok teşekkürler Sayın Palandöken.
Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi bir fırsat verdin.
Sağ olun.
Dinleyicilere, görüntüyle izleyebilenlere teşekkür ediyorum. Gene de karamsar olmamak lazım. Bizim ülkemizde hele esnaf sanatkarsan, başka veya herhangi bir yurttaşsan başka bir ülke yok.
Evet.
Gene biz kolumuzu
kıracağız. Ülkemize sahip çıkacağız. Bu ülke
sahip
bizim.
Sahip çıkacağız ha.
Evet. Evet Sayın Hayır dinleyiciler. Programımızın sonuna geldik. Perşembe günü saat 15'te yeniden birlikte olmak üzere. İyi günler.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.